Toprağın Sesi.
Efendim merhabalar, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sesi programına hoş geldiniz. Bizleri www.türkiyeninsesiradyosu.com'dan da dinleyebilirsiniz. Programımızın yapımcısı Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta stüdyomuzda Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Hakan Yardımcı hocamızı ağırlıyoruz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Hoş bulduk Umut, merhaba.
Çok teşekkür ediyorum bir kez daha bizlerle birlikte olduğunuz için. Zaten hiç bizi kırmıyorsunuz. Rica sağ olun, var olun. Sizlerin uzmanlığınızdan elimizden geldiğince, süremiz el verdiğince yararlanmaya gayret gösteriyoruz. Bugün konumuz tek sağlık. Son günlerin, belki son yılların en popüler konularından bir tanesi ama tabii ki TRT Toprağın Sesi'nin bu radyo programımızın konusu olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de konunun hepimizin, ama hepimizin derken içeriği az sonra çok değerli dinleyicilerimiz sizlerden öğrenecekler, gerçekten hepimizin sağlığı açısından çok önemli bir konu olması. Tek sağlık diyoruz. Sağlık tek olur mu? Olur. Şimdi siz anlatacaksınız neden tek olabileceğini, ama naçizane sizlerin karşısında mahcup olmamak için birkaç okumam var. Onlardan en azından şunu öğrendim. İnsan, hayvan ve ekosistemi ayrı düşünmek mümkün değil. 10 bin yıldır neredeyse insanın yerleşik yaşama geçmesinden itibaren bu böyle ve bu ilişki çok karmaşık. Tek sağlık konusunu anlatmaya başlamadan önce bu karmaşıklığı biraz çözmenizi rica edebilir miyim kıymetli hocam? Ne kadar iç içe geçmiştir bu iş?
Özellikle son yıllarda diyeyim, yani 2000'li yıllardan itibaren bunu çok fazla hissetmeye başladık. Şehirler bitmiyor mesela. Gidin şehir bitmiyor.
Kırsal kalmadı.
Bakın halen havalar, yağış yok. Havalar sıcak. Halen sivrisinek, sinek görüyorsunuz ortalıkta. Onun dışında kırsal kalmadı. Hayvanları, tilkileri şehirlerin içinde görüyorsunuz. Ayılar geliyor, dolaşıyorlar. Yani şehirler tabii yayıldıkça bu çevre, yani şehirleşmeyle birlikte bunun içerisinde işgal ettiğimiz yerlerdeki hayvanlara, çevreye ve oradaki her türlü hastalığa da dokunuyoruz. Yani oradaki mikroba da dokunuyorsunuz. Hı hı. Ve dolayısıyla da bunlara bağlı ve ulaşım, iletişim. Bakın şimdi Çin'den atlayın uçağa, aynı gün içerisinde Türkiye'ye gelirsiniz. Ya da evet. Türkiye'den binin işte ne bileyim Güney Afrika'ya, aynı gün içerisinde gidiyorsunuz. Şimdi bu kadar hızlı ulaşım olduğu zaman bunun bir getirisi olduğu gibi götürüsü de olacak.
O götürüyü çok göremiyoruz, hissedemiyoruz. Ama hissettik. Nerede hissettik işte? Covid'de hissettik. Bunu ona evet. Geçmenizi rica edeceğim ilerleyen dakikalarda kıymetli hocam. Peki şimdi özellikle son zamanlarda bu konunun bu kadar gündeme gelmesi Covid'de mi oldu? Yoksa daha öncesi de var mıydı? Bir de sizi bölmemek adına soruyorum. Kamuoyunun bu konudaki bilgisi tabii bizler gibi elimizde olduğu kadar sizlerin uzmanlığınızla anlattırmaya gayret gösteriyoruz. Gündeme getirmeye çalışıyoruz ama sanırım yeni yeni oluşuyor. Çok da farkında değiliz. Buraya da bağlarsanız çok mutlu olurum.
Evet, aslında insanlar bir şeylerden ders almayı zaman içerisinde öğreniyorlar. Yani başına gele gele, bakın şöyle bir kronolojik olarak bir geçmişe gidelim. Lütfen. Hani bunu söyleyince belli bir yaş grubuna hitap ediyoruz aslında. Örneğin deli danayı biliyorsunuz değil mi? BSE, bir ara kırmızı et almadık.
Evet.
Kuş gribi çıktı, beyaz et almadık. Ondan sonra işte şap hastalığı çıktı diyelim mesela.
Çok imtina ettik tüketim yapmaktan.
Sürü, bakın evet. Hepsi hayvan kökenli bir sürü hastalık yaşadık. Ve bunlara baktığımız zaman aslında en son Covid'den başlayalım. İnsanların özellikle normal gıdaları dışında gidip işte yaban hayvanların etlerini yemesi. Hani değişik senaryolar var bunlarla ama bunlarla olan temasların sonunda bizlere hayvan kökenli hastalıkların insanlara bol miktarda yeni hastalık ürettiği ortaya çıktı. Çoğu bakın şu anda hastalıklar, yani neler olabilir, hangi hastalıklar yeniden çıkabilir denildiğinde ya arkasında yarasa görüyorsunuz, ya fare görüyorsunuz, ya başka bir hayvan görüyorsunuz. Genellikle bunlardan evrilerek insanlara geçiyor ve hep isimleri de mesela kuş gribi, domuz gribi, işte deli dana, bakın hep hastalıkların hep hayvan isimleri. Hayvan isimleri. Covid'i de bakın biz insanı tartışmadık. Hep hayvanlardan nasıl geçtiğini tartıştık. Demek ki insanların aslında bu bazı fonksiyonları, bazı hareketleri bunların ortaya çıkmasına neden oluyor.
Tetikleyicisi diyorsunuz.
Ve bunlardan da bir ders çıkarması zorunluluğu ortaya çıktı. E şimdi biz bir COVID geçirdik, işte kuş gribi geçirdik, deli dana geçirdik. Hani şey değil, enfeksiyöz, bulaşıcı bir hastalık değildi şükür. Yani kuş gribi örneğin insandan insana bulaşsaydı yanmıştık o dönemde. Onun oradaki kısıtlılığı şeyden kuşlar arasında bulaşıyordu ama insandan insana bulaşmıyordu. Anladım. Fakat COVID insandan insana bulaşıyor. Bunun riski şöyle, peki tekrar eder mi bu? Edebilir.
Niye etmesin?
Şimdi dolayısıyla da bunun bir tedbirini almak zorunda.
Farkındalığa evet. Geleceğim kıymetli hocam. Peki bir iki cümleyle tabii. Bu sorumun cevabını rica edeceğim sizden. Bilim dünyası bu konuyu ne kadar zamandan beri tartışıyor? O cevabınızın üzerine bir şeyler kurmak istiyorum çünkü.
Yani şöyle söyleyelim. 2000'li yıllardan itibaren dünya salgınlar dönemine girdi aslında. Hı-hı. Baktığımız zaman geniş alanlara giden salgınları görüyoruz. Yani bunun biraz önce söylediğim gibi özellikle ulaşım, turizm, göçler, işte bir takım savaşlar vesaireyle çok ilişkisi var. İklim değişiklikleri vesaire. Bunlarla ilgili bir yeniden sağlıkta yeniden bir düzenleme yapılması gerekliliği ortaya çıktı. Baktığımız zaman şöyle bir 10-15 senelik bir geçmişi olduğunu, yani yoğun
çalışmanın
olduğunu görüyoruz. Ve bunun bu tek sağlık aslında orta çağdan itibaren başlayan ve aslında sağlığın, insan sağlığının iyi olabilmesi için hayvan sağlığının ve çevrenin de sağlığının iyi olması gerektiği net olarak bu en son ortaya çıktı.
Ve bunların arasındaki etkileşimin de düzenlenmesi gereken bir alan olduğu çok da mutlaka güzel. Ortaya çıktı. Doğru. Şimdi kıymetli hocam tamam bilim camiası işte 15-20 yıldır bunu tartışıyor. Peki karar alıcılar dünya ölçeğinde soruyorum. Ya evet bu bir sorundur bunun çözülmesi gerekir. Bu karmaşık ilişki yumağıyla bir müdahale edilmesi ve tabii ki de bu hastalıkların yayılmasının önlenmesi için biz de bir şey yapmalıyızı ne zaman söylemeye başladılar?
Evet. 2022 yılında tek sağlıkla ilgili bir ortak eylem planı. Birleşmiş Milletler'in birçoğumuzun bildiği FAO dediğimiz gıda örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ve Dünya Çevre Örgütü UNEP bu dörtlü bir ortak eylem planı yaptılar.
2022.
Yani 2022.
Daha yeni yani.
Yeni yapıldı.
Evet.
Bunun yapılması demek biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'e dahil olan bütün ülkeler burada taraf oluyorlar. Hı-hı. Yani bunu beraber yapmaları gerekiyor. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Artık biz tek sağlığın dışında kalacağız, yapmayacağız gibi bir şey söyleme ya da bunun dışında durma gibi bir ülkelerin durumu kalmıyor.
Ya lüksümüz de yok.
Lüksümüz yok.
Şöyle gidelim
bir
kıymetli
mevzuat, hocam. Bir sistem önerisi gelmiş durumda artık.
Kıymetli hocam şöyle yapalım. Çok genel hatlarıyla. Hı-hı. Neye karar verildi? Yani evet. Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler neyi taahhüt ettiler? Ama çok temel başlıklardır rica edeceğim.
Bu sistemle ilgili olarak insan sağlığının yanında şimdi bir takım sıkıntılı riskler onu söyleyelim. Zoonozlar dediğimiz hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar. Az önce söyledik işte kuş gribi, deli dana, işte hatta COVID de aynı şekilde. Onun dışında çevreyle ilgili. Şimdi çevreyle ilgili baktığımız zaman biraz önce söylüyoruz. Yani git köye gidemiyorsunuz. Yani şey yok.
Kırsal
çevrenin
yok.
Tahrip edilmesi birçok hastalığı da birlikte getiriyor. Bununla ilgili bir takım kurallar getirilmesi gerekiyor artık. Yani gidip her yerde işte şehirleşme yapamayacaksınız. Ya da bir şehirleşme yaptığınızda onun kuralları olacak. İşte çevreyi bozmadan yapacaksın. Bunlar çok daha net, sert hale getirilecek şekilde anlaşmalar içerisinde girdi. Bir de iklim değişikliğiyle ilgili bir takım durumlar var. Onlarla ilgili de zaten yaptırımlar var. İşte biliyorsunuz biz bununla ilgili de anlaşmalar yaptık. Bunlar yeniden bir yapılanma. Şöyle bir durum var. Diyor ki artık aranızda iletişim yapın. Yani ne bileyim Sağlık Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı iletişim içerisinde olsun. Onun dışında koordinasyon olsun ve bu ilişkileri güçlendirerek ortak veri tabanları yani verilerinizi paylaşın. Aynı hastalık etkeni hem insanda hem de hayvanda var.
Muazzam bir işbirliği istiyor
işbirliği
yani.
İşbirliği istiyor. Evet. İşbirliği, iletişim ve koordinasyon.
Şöyle mi kıymetli hocam? Bu işbirliği hem konuyla ilgili ülkelerin kendi kurumlarında başta bakanlıklar olmak üzere olacak hem de ülkeler arasında
mı? Ülkeler arasında olacak. İkisi. Kesinlikle öyle olacak ve ülkeler arasında da bu konuda işbirliği olacak. Çünkü dünyadaki bu sistem bir tek. Yani Amazonlarda kesilen bir ağaç artık bizi ilgilendiriyor. Ya da işte bakın bir hemen bir örnek vereyim.
Lütfen.
Yeri gelmişken. Afrika'da 2022 rakamı olan 2022-23 olarak söylüyorum. Son 10 yılda hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıkların oranı %63 artmış. Bunun anlamını şöyle söyleyeyim. Şimdi nasıl, nereden çıkıyor bunlar? Niye bu kadar hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar %63 oranında artıyor? Birden niye arttı? Çünkü bakın, bizde nasıl yollar yapılıyorsa Afrika'da da yollar yapıyor. Yollar ta balta girmemiş ormandaki kabilelerin köylerine kadar gidiyor. Dolayısıyla da oralara kadar gidince oradaki çıkan bir hastalık çok hızlı bir şekilde şehir merkezine gelebiliyor. Özellikle Ebola hastalığını biliyorsunuz, çok fazla konuşmuştuk. İşte oralardaki yine hayvan insan teması sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Geçen sene değil, önceki sene Uganda'nın başkentinde salgın yaptı. Yani Ebola salgın yapan bir hastalık değil. Normalde köyde olur, birkaç kişinin ölümüyle sonuçlarını orada kalır. Ama artık bu ulaşım fazlalaşınca bu olayın kontrolüyle ilgili, bunların da kontrolüyle ilgili yeni durumlar getiriyor. Bir de şöyle düşünün, mesela oraya, oradan uçağa atladı mı pat diye diğer ülkelere de gidiyor. Şimdi bunları öngören bir sağlık sistemi.
Şimdi kıymetli hocam, hem kendi kurumları hem de ülkeler arasında işte dediğiniz iletişim, koordinasyon, işbirliği ve sonucunda bir kapasite artırımı istiyor. Doğru. Bunlar temel şeyler ama ne yapmamızı istiyor? Şöyle biraz basitleştireyim hepimiz için. Bir, yani şehirleşmeyi durduramayız. İki, hani tekrar kırsal alanları yaratmak çok zor. İletişim, ulaşım imkanlarını tekrar geriye döndüremeyiz. Yani ne yapacağız? Hangi alanlarda iletişim, koordinasyon ve işbirliği yapacağız? Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
Bakın, dilimize girmiş bir söz var. Onu yapın diyor. Doğaya saygılı olmak. Hı hı. Yani doğaya saygılı olarak yapın diyor, bir şey yapacaksanız. Onu, doğayı bozmamayı ön planda tutun diyor. Onun dışında hayvanlarla ilgili hayvan hastalıklarını kontrol altına alın. Veteriner hekimlik sisteminizi iyi hale getirin.
Getirin diyor.
Bunu şey yap. Çünkü eğer iyi bir hayvan sağlığı sisteminiz varsa onu orada kontrol edersiniz. İyi bir insan sağlığı sisteminiz varsa çıkmadan kontrol edersiniz. İyi bir çevre sisteminiz varsa, şehirleşme vesaire hepsini dahil ediyorum, o çevreyi bozmazsınız. Olayı yerinde kontrol edersiniz. Yani genişlemeden kontrol edebilirsiniz. Onun dışında bunların, bu kapsamlar içerisinde ulaşım vesaireyle ilgili durumlar hepsi dahil içerisinde, ama temel olarak baktığınız zaman hayvan ve insan hekimliğinin yüksek oranda işbirliği yapmasını istiyor. Bir şeye söylemedik. Hep hani hayvandan insana bulaşan hastalıkları söylüyoruz. Antibiyotik direnci, antimikrobiyal direnç. Bu, yani 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın çok basit hastalıklardan, küçük diş iltihabından örneğin, öleceği düşünülüyor.
Ve bundan belki de haberimiz bile olmayacak. Evet. Yani antimikrobiyal dirençsizlik nedeniyle öldüğümüzü bile bilmeyeceğiz değil mi hocam?
Gizli seyrediyor. Çünkü bu gerçekten alttan giden bir durum. Antibiyotik, şimdi şöyle, ben çocukluğumu hatırlıyorum. Çok rahatlıkla eczaneden gidip antibiyotik alır kullanırdık.
Evet.
Şimdi bakın, doktora gidiyoruz.
Tabii çok zor.
Reçete yazıyor. Hele Avrupa'da, Amerika'da falan antibiyotik yazmıyor. Bunun nedeni o. Şimdi mikroplar bir süre sonra antibiyotiklere dirençli hale geliyorlar. Ve o dirençli hale geldikten sonra antibiyotik, yeni antibiyotikler üretilemiyor. Yani belli bir sona gelmiş durumda. Ha. Sıkıntı orada.
Yani bu üretim teknolojisinin artışı da yeni antibiyotikler ürettirmiyor mu artık bizi?
Ürettirmiyor, evet. Mikroorganizmalar maalesef, bakteriler diyelim, ya da mantarlar, neyse. Çok basit, kendi vücudumuzda olan, hayvanlar kendi vücutlarında olan hastalık etken mikroplardan dolayı ölüyorlar. Onlardan dolayı bağışıklık sistemi düşüyor ya da çok basit bir hastalıktan ölüyoruz. Örneğin bir diş tedavisi sırasında bir mikroptan bir bakteriyel etken diyelim, hani virüsle bakteri farklı, ölünebiliyor. O yüzden bu antimikrobiyal direnç de tek sağlığın en önemli basamaklarından biri. Tek sağlıkta bir sıkıntı şeyde gıda güvenliği.
Şimdi gıda mühendisleri de girdi işin içine o zaman.
Tabii. Evet. Ziraat mühendisleri de giriyor. Çünkü örneğin pestisit adını verdiğimiz böcek ilaçları. Böcek ilaçları da direkt olarak insan sağlığına göre, yani sonunda çevreyle yapmış olduğumuz, işte bitki üretirken çevreyle yaptığımız müdahalelerde kullandığımız işte zehirler vesairelerin hepsi aslında bir takım hastalıkların tetiklendiğini. Dolayısıyla da bakın, görüyoruz, biz hastaneden bahsetmiyoruz. Hastaneye gelmeden önce bunları iyi edersek, çevreyi iyi edersek, hayvanı iyi edersek, insanı da iyi ediyoruz. Yani sağlık, o yüzden sağlık tek sağlık denilmesinin nedeni
o. Nedeni zaten bu. Şimdi kıymetli hocam, sizler anlatırken bir yandan da söylediğiniz kurumların oluşturduğu politikaların entegre edilmesi konusunu da düşündüm. Yanlışım varsa örnekte lütfen beni düzeltin. Tabii. Örneğin bizim konumuz daha çok tarım biliyorsunuz. Oradan gideyim. Tarım ve Orman Bakanlığı herhangi bir ürün ya da genel üretim politikası konusunda bir set hazırlarken, politika seti hazırlarken bunu sizin söylediğiniz tek sağlık yaklaşımına uygun olup olmadığı noktasında belki Sağlık Bakanlığı'na, belki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na mutlaka sormak zorunda. Bunun tam tersi de bir şehirleşme planı yapılırken belki Tarım Bakanlığı'nın ya da Orman Bakanlığı'nın da bir görüşünün mutlaka alınması gerekecek. Yani böyle bir yapıdan mı bahsediyoruz? Eğer öyleyse çok zor, o da ikinci sorum olacak.
Yok, şöyle söyleyeyim. Bu olaylar bir süredir özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında çalışılmaya başlandı. Yapılan örneğin bazı hastalıklarla, ortak hastalıklar insan ve hayvanla, mesela Brucella hastalığı diyelim, şarbon hastalığı diyelim. Hem hayvan hem insanı kapsayan verilerin paylaşımı söz konusu oluyor yeni yapılan projelerde. Ve antimikrobiyal direnç dediğimiz antibiyotiklere direnç. Çünkü hayvanda da antibiyotik kullanıyorsunuz. Aynı antibiyotiği insanda da kullanıyorsunuz. İnsanlar neyi yiyorlar? Hayvanı yiyorlar. Hayvanın ürününü yiyorlar. Hayvanda olan bir birikim sonunda insana geçiyor. Dolayısıyla da bundan ilgili çalışmalar başladı. Yani ve artık tek sağlık denildiği zaman fantastik bir konu değil. Direkt olarak Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tek sağlığı işliyorlar. Yani kullanıyorlar artık. Hem sözel olarak kullanıyorlar hem de yaptıkları projelerde ya da iş paketlerinde
mutlaka var diyorsunuz.
Bu ama geliştirilebilecek. Çünkü bakın işbirliği kolay değil. Çünkü herkes müstakil çalışmaya alışmıştır. Yani bir fakülte, bir laboratuvarda bile iki hoca birbirine mesela vermez. Bu çok bilinen şeydir. Aletini kullanır. Bu olay artık mecbur hale geldi. Sağlık çünkü tek. O yüzden de paylaşmayı ve işbirliği yapmayı ve bununla ilgili iletişimi ve koordinasyonu kurmayı sağlamak zorunda.
Bu örneği verdiğinize göre kıymetli hocam, henüz bu işbirliği ve koordinasyonun yeteri kadar olmadığını da söylemiş oluyorsunuz. En azından sunucu bunu anladı. Ben bunu anladım diyebilirim. Daha da geliştirilmesi
ama
gerekir.
Yeni çıkmış bir durum. Yani bu olayla ilgili aslında bu mevzuata gidiyor şu anda. Şu anda bu konu büyük ihtimalle bunun ülkesel bir yöneticisi olacak ve bunun mevzuatı da olacak. Şu anda bunun ön çalışmaları yapılıyor. Yani tek sağlık dediğimiz zaman artık tek sağlıkla ilgili konu bir mevzuata da dayanacak. Çünkü bunun uluslararası mevzuatı diyebileceğimiz ortak eylem planı hazırlanmış durumda. Ve dolayısıyla da bizim bunlara uyumlu davranabilmemiz için de buna uygun kanunlar, yönetmelikler vesaireler,
İkinci mevzuatlar
falan hazırlamamız gerekiyor.
O zaman bu çalışmalar devam ediyor mu hocam? Çünkü mevzuat olmadan faaliyete geçmek çok
bunlarla
zor.
Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yani özellikle Birleşmiş Milletler geçenlerde Türkiye'de de bir şey yaptı. Yani bu workshop yaptılar ve burada bizim hem Türkiye'nin birimleri, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, öğretim üyeleri vesaire bu konuyla ilgili neler yapılabiliri artık uluslararası olarak da bu sisteme nasıl biz... Çünkü bunu şöyle de düşünün.
Buyurun.
Burada eğitimde de tek sağlığa yönelik çalışılması gerekiyor. Yani şu anda mesela birçok üniversitede tıp fakülteleri, veteriner fakülteleri ortak çalışmalara dersler vermeye başladılar. Hatta daha da öteye gideyim. Biz Ankara Üniversitesi olarak senatomuzdan bir tek sağlık merkezi kurulması ile ilgili bir geçirdik.
Karar çıkardık.
Karar çıkarttık.
Çok iyi.
Bununla uluslararası tek sağlıkla ilgili bir Avrupa Birliği'nin COS projelerinde başvuruyoruz. İş yapmayla ilgili başvuruyoruz. Biz çalışma yapacağız diye ve en sonunda yaptığımız Tarım Bakanlığı'nda partner alarak böyle bir çalışma yaptık. İşte zamanı geldiğinde de buna başvuracağız. Dolayısıyla da bunun da önü açılmış durumda. Yani ülkesel olarak da bununla ilgili bir şeyler yaptığınız zaman bununla ilgili uluslararası finans da sağlanmış durumda. Yani bunu yapın deniliyor size.
Anladım. Şimdi hem dış kaynaktan hem de tabii ki devletin kaynaklarından mutlaka tabii. bir aktarım yapılması gerekiyor. Hı-hı. Çünkü bir politika oluşturulduktan sonra onun uygulanması bir dizi belki kurum, kuruluş ya da personel Hı-hı. mutlaka gerektirecek ki hele sizin de anlattığınız gibi... Hem karmaşık hem çok entegre bir konuda başta eğitim olmak üzere sanırım çok ciddi bir altyapı var ve bizim 2022'den 2026'ya kadar ne yapacağımız 3 aşağı 5 yukarı uluslararası belgelerde de artık ortaya konmuş durumda Doğru. diyebiliriz rahatlıkla Doğru. değil mi hocam? Burada da bir sıkıntı yok. Peki kıymetli hocam şimdi çok fazla sayıda meslek grubu saydınız. Hı hı. Bu meslek grupları arasında... tabii ki her grubun kendi ilgi alanına göre belki eğitim paketleri tekrar uygulanmalı ve konunun ne kadar önemli olduğundan ziyade belki sahada onların neler yapması gerektiği konusunda da mutlaka bir bilinçlendirme çalışması olmalı. Bu bir. İkincisi sadece bilim insanları, mühendisler, veteriner hekimler yetmez ki. Beşeri hekimler de yetmez. Bizim yaptığımız gibi toplumun da bilinçlendirilmesi gerekiyor. İlk dakikalarda sorduğum sorunun bir bölümü de oydu. Hem profesyonellerin hem de bizlerin eğitimi için neler yapılması evet. lazım kıymetli hocam?
Çok güzel. Bu az önce bahsettiğim proje bunu da kapsıyor. Artık bununla ilgili projeler de yapılmaya başlandı. Hı hı. Hem toplumun hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekiyor. Onlardan da görüşmeler başladı. Çünkü burada Milli Eğitim Bakanlığı'nın özellikle okullarda ilk öğretim okullarında bunların vermesi çok önemli. Ekosistem ya da ekolojiyle ilgili çok büyük eksikliğimiz var. Bizim üniversitelerde bile eksikliğimiz var. Örneğin bir veteriner fakültesinde ya da ne bileyim tıp fakültesinde ekoloji okuması gerekiyor. Yani dışarıya attığı bir ilacın ya da herhangi bir uygulamasının ekosistemdeki karşılığını da bilmesi gerekiyor. Bununla ilgili eğitim projeleri şu anda çalışılıyor. Türkiye'de de aynen diğer uluslararası ülkelerde uygulandığı gibi yapılacak. Hatta ülkesel olarak da bu kısımda, bu tek sağlıkta öne geçme şansımız var. Yani bazı konular fırsattır. Türkiye bu yönden aslında şöyle, bütün meslekler var aslında. Bakın biraz önce ne dedik? İşbirliği dedik, iletişim dedik, koordinasyon. Herkes işini yapacak ama aynı yere vuracak sonunda. Yani yapılacak şey bu. Bunun bir koordinasyonu, iletişim ve işbirliğini sağlayacak projelerle, sistemle geçen işte Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün de içinde olduğu, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti'nin de içinde olduğu bir tek sağlık çalıştayı yapıldı. Buraya işte söylediğimiz biyologlardan tutun, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, veteriner hekimler, tıp doktorları hepsi katıldı. Burada aslında herkes kendinin nerede olduğunu gördü. Bir süre sonra aslında bütün meslekler o şemsiyenin içerisindeki yerinde olacak ve birbirleriyle paylaş. Ama bu zaman alacak bir iş. Bu devam edecek bir iş.
O kadar zaman var mı kıymetli hocam?
Bir yerden başlanması gerekiyordu. Muhakkak. Bununla ilgili bir düzen ya da bir ciddi bir yaklaşım olunca aslında tahmininizden hızlı gittiğini görüyoruz biz.
İnşallah.
Yani meslekler bu işi hızlı bir şekilde kendilerini adapte etmeye başlıyorlar.
Şimdi işbirliği, iletişim ve koordinasyon sağlanacak ve bunun sonucunda dediniz ki hocam bir kapasite arttırımı olacak.
Evet.
Ben burayı çok kısaca açmanızı rica edeceğim. Neyin kapasitesini nasıl arttıracağız?
Bu işbirliği alanlarının kapasitesi. Yani işbirliği alanlarında daha fazla kapasiteyi arttırmak. Yani işbirliği dediğimiz insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevrenin kesiştiği o nokta kısmında. Yani bununla ilgili örneğin çevreye dokunan işte çevreyle ilgili olarak çalışan birimlerin burada hangi konuyla ilgili tek sağlığa yönelik olarak nereyle çalışması gerektiğiyle ilgili birimlerin geliştirmesi gerekiyor. Hayvan sağlığıyla ilgili daha doğrusu şöyle Türkiye'nin belki hani öneri olarak söyleyeyim bu söylendi çünkü Amerika'daki bu CDC var. Bir hastalık merkezi var biliyorsunuz. Hı hı. Yani böyle bir yapıya da ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.
Tam onu diyecektim CDC hocam. Yeni bir kurumsal, kamusal bir yapı, bir teşkilat yapılar, gerekiyor mu diyecektim.
Doğru, bu tür yapılara da ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Yani şöyle mevzuatı çıkarıyorsunuz ama bunun bir sevk ve idaresini yapacak bir yapıya da ihtiyaç var. Yani filmlerde görürüz hep böyle bir yerde salgın çıkar Amerika'dan, CDC'den, evet. işte, hastalık kontrol merkezinden elemanlar gider. Bunun gibi bir yapıya da Türkiye'nin ihtiyacı var.
Tabii ki bağımsız bir yapı olacak.
Bağımsız bir yapı olacak ve bunun içinde multidisipliner bir çalışma sistemi olacak. Yani biraz önce söylediklerimiz çalışanlar bu hastalıkları ya da hastalıklardan meydana gelebilecek bir takım bileşenleri burada çözebilecek bir yapı oluşacak. Yani çok güzel bir noktaya söylüyoruz. Kapasite artırımı daha çok bunu kapsıyor aslında.
Anladım kıymetli hocam. Peki bunun düzeyi ne olmalı? Yani sizce bir bakanlık şeklinde mi koordine edilmeli ya da bir enstitü yeterli mi? Bunun şimdi çok geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz ve Türkiye siz de karış karış dolaştınız biliyorsunuz. Zor bir coğrafya. İl, ilçe teşkilatları olan bir yapımı olmalı bu. Yoksa az önce söylediğimiz kurumların işbirliğinin arttırılması sonucu ya bir merkez olur ama diğer bakanlıkların taşra teşkilatları bunları koordine edebilir mi diyorsunuz? Nasıl bir şey tavsiye ediyorsunuz?
Evet, zaten şöyle bir şey. Aslında oradaki yapılan belki Cumhurbaşkanlığı'nın altında daha bağımsız böyle bir şey kuruluş olabilir ki planlanan, düşünülen o. Burada büyük ihtimalle Sağlık Bakanlığı'nın biraz daha aktif olması gerekecek. Çünkü sonuçta genellikle dünyada da Sağlık Bakanlığı'ndan bu işin hani şey kısmı gidiyor, yürütücü kısmı gidiyor ama böyle bir yapıya ihtiyaç oldu, ortaya çıktı. Şu anda gerek Sağlık Bakanlığı'nın gerek Tarım Bakanlığı'nın işte taşra teşkilatları vesaire yeterli ama belki veteriner hekimlikle ilgili, özellikle veteriner teşkilatıyla ilgili, çünkü hayvan hastalıkları her yerde karşımıza, bir yeni bir ivmeye, yeni bir yapılanmaya gereksinim olabilir. Yani burada daha iyi çalışacak, yani hastalık polisi gibi diyeyim size, hayvan hastalığı polisi gibi çalışabilecek, bu işleri yerinde yeterli bir şekilde kontrol edebilecek bir ayrı bir şeye, güce ihtiyacımız olabilir. Tabii bunlar çalışmalarla ortaya çıkacak konu. Ama işte gördüğünüz gibi var olanların işbirliğini ve koordinasyonunu artırmayla bunlar olabilir. Mevzuatlar da aynı şekilde düzenlenebilir.
Peki, şimdi kıymetli hocam, iklim değişikliği ile ilgili konunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söylediğinizde geçmiş dakikalarda benim de aklıma şöyle bir soru geldi. İklim değişikliği ile ilgili küresel ölçekte pek çok toplantı, zirve yapılıyor. Ama bakıyoruz özellikle uluslararası kamuoyu, karar vericiler o toplantıların sonuçlarına uymamak için deyim yerindeyse ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bazı imzalar atılıyor, prensip kararları alınıyor. Elde olduğu kadar uymaya çalışan ülkeler de var ama dünya ekonomisine yön veren aslında küresel iklim değişikliğinin de tabii ki haklı haksız onları söylemiyoruz, gündeme getirmiyoruz. Çünkü bu programın konusu o değil ama iklim değişikliği etkenlerinin temeli olan ülkeler önlem almaya pek yanaşmıyorlar. Aklıma gelen soru şuydu, çok uzattım farkındayım. Bu konuda da yani tek sağlık konusunda da alınabilecek önlemler de acaba aynı iklim değişikliği gibi bir çekince üretim kapasitem düşer, ihracatım azalır, sanayileşme hızım düşer diye ülkelerin bir çekincesi olabilir mi? Siz bu konuda mesela eminim ki uluslararası açıklamaları da takip ediyorsunuzdur.
Yani belli bir sıkışıklığa gelmeden bir takım konular yapılmıyor. Ama şöyle söyleyeyim, biz çok farkında değiliz ama yurt dışına gidenler görür, plastik kullanmıyor artık Avrupa'da. Mesela, yani mesela Fransa'da ne pipet yok, plastik pipet yok, plastik kapak yok. Yani bunlarla ilgili zarar etse de ama sağlığı ön plana alacak. Oradan da çünkü gideriniz var sizin. Yani şimdi sağlığa yapmış olduğunuz harcama, çalışan iş gücünüz düşüyor. Sağlıkla ilgili harcamalarınız artıyor. Yani bir tarafı yaparken, şimdi o yüzden bunun artık kaçacak yeri kalmadığından dolayı.
Hükümetler bunu ortaya koyar diyorsunuz.
Zaten o hükümetler yani bunu mecburen yani yapmamız gereken diye söyleyenler zaten. Bakın sizinle sohbetimizde söyledim. Amerika'nın CDC'nin tek sağlık şeyinde akıl sağlığının da çevre ve hayvan sağlığıyla ilgili olduğu yazıyor. Evet. Yani bunların düzenlenmesi gerekiyor. Eğer diyor düzenlemezseniz diyor siz hayvan sağlığını ya da çevre sağlığını, o insanların akıl sağlığını da etkiliyor diyor. Bununla ilgili de şeyler yapılmış. İstatistikler, analizler yapılmış. Sonunda çıkmış. Şimdi dolayısıyla da artık sağlığa bakış böyle sadece sen hastasın işte gözlerinin feri sönmüş falan gibi değil. Yani orada artık çevreyi de görmek zorunda. Ben çevreyi iyi edeceğim. İşte hayvanları iyi edeceğim. Bunların insana gelmesini iletişimle olduğu çıktığı yerde kontrol edeceğim. Ve bunlara meydan verecek çalışmalar yapmayacağım. Ya da minimize edeceğim. Doğaya saygılı olacağım. İşte hayvanlara saygılı olacağım. Bunlarla ilgili çıkan hastalıkları kontrol edecek bir sistemim olacak diye bir kanaate varılmış ve bununla ilgili bir yasal çalışmalar yapılmış durumda. Yani geldiğimiz nokta o. Mecburen yapılacak yani.
Türkiye'nin şimdiye kadar yaptığı çalışmaları her ölçekte yeterli görüyor musunuz kıymet? Ya iyi bir konumda mıyız?
Türkiye aslında şöyle, bu işin farkına varmış durumda. Uzun zamandır farkına varmış. Eylemlerle ilgili konular da aslında son zamanlarda biz içinde olduğumuzdan dolayı biliyoruz. Özellikle yapılan projelerde görüyoruz. İşte ne bileyim, örnek vereyim size. Bir Erzurum'daki hem insan hem de hayvan brusellozu beraber bakılıyor diyelim. Yani buradaki geçişler nereden oluyor? Nasıl kontrol edilmesi gerekiyor? Yani eskiden sadece ayrı ayrı herkes çalışırken, onun dışında antimikrobiyal direnç, mesela antibiyotiklere dirençlikte Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı beraber çalışıyorlar. Bir araya gelir. Fakat bu mükemmelleştirilmesi gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Hani yeterli mi? Yeterli. Ama eskiden olmayan, yani bazı şeyler yavaş yavaş oluyor ama oluyor. Evet. Yani çünkü bundan ilgili dediğimiz gibi bir altyapı oluştu. Türkiye'de bundan ilgili belli bir noktaya oturttuğu zaman örnek ülke olma şansı yüksek. Aynı zamanda eğitimde de örneğin biz Sağlık Bilimleri, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora programında tek sağlık dersi açıyoruz. Onun altında tek sağlık anlatılacak.
Ne güzel.
Ve bunlar da multidisipliner olacak. Yani bunu biyolog da anlatacak, veteriner hekim de anlatacak, tıp fakültesinden hoca da anlatacak, eğitime de sokuyoruz. Şimdi dolayısıyla da bu yönden aslında hani Türkiye elinden geleni yapıyor diyeyim. Yani ve bu konuda geride durmuyor. O açıdan hani güzel bir yaklaşım.
Kıymetli hocam, ben eğer konu el verirse son bir beylik sorum vardır. Dinleyicimiz şöyle düşünebilir. Evet, Hakan Yardımcı hocamız çok güzel anlattı. Ben aradaki ilişkiyi anladım. En azından tek sağlık yaklaşımı ve yapılan çalışmaları şimdi öğrendim. Tamam da ben günlük yaşamımda bu tek sağlık anlayışına uygun bir birey olmak için neler yapmalıyım diye zihninden geçiriyorsa neler söylersiniz, neler tavsiye edersiniz?
Bazı şeyler bizim elimizde değil, öyle söyleyeyim. Yani işte şehirlerin büyümesi, iklimin ısınması, işte değişmesi, işte yeni, işte iklimde sıcak olduğundan da yeni gelen sivrisinekler falan. Ama burada biz çevreye, doğaya saygılı olmak, çevreyi kirletmemek, onun dışında hayvan hastalıklarıyla ilgili bilinçli olmak, yani onlarla ilgili bazı kontrolü işte bilgilendirmek, eğitim vermek, okumak, gerçek kaynaklardan okumak, bilgilenmek bizim için önemli. Yani bazı sınırları biz orada çizersek, yani ne bileyim işte doğanın tahribiyle ilgili bunun ne anlama geldiğini, bir ormanın yanmasının sadece ormanın yanması değil, oraya bir süre sonra fareler geliyor ve farelere bağlı yeni hastalıklar çıkıyor. Bunları falan bilmesi gerekiyor.
Yani, tüketim, özellikle gıda tüketimi alışkanlıklarımızda bir değişim gerektirir mi efendim bu? Yani tek sağlık yaklaşımına uygun yaşıyorum artık diyebilmek için en azından.
Şöyle, gıda güvenliği aslında bu da merkezi otoritenin, sistemin aslında iyi bir denetleme sistemi ve sağlıklı gıdanın insana ulaşmasıyla ilgili bir çaba. Burada üzerimize düşen tüketici rolünü iyi yapabiliriz. Yani o ihbar mekanizması, işte ne bileyim bunlarla ilgili sağlıklı gıdaya yönelmek, bunu görmek, bunu bildirmek, işte eğitimciysek bunu öğrencilerimize vermek, eğer bundan ilgili bir yükümlülük getirildiyse, ki ben yakın zamanda Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve hatta bu eğitim sisteminde bunların daha çok bahsedileceğini, yani tek sağlık sisteminin bahsedileceğini, konuşulacağını düşünüyorum. Hatta belki bu konuştuğumuz bu sohbette, bak biz böyle konuşmuştuk, bak hocam başladı diye siz bana söyleyeceksiniz.
Bir sonraki programda
bekliyorum,
belki de.
O zaman daha fazla konuşabileceğimizi düşünüyorum.
Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum. Bunu bir konuyu anlama, temel kavramları öğrenme ve çok değerli dinleyenlerimize aktarma programı olarak görün lütfen. Çünkü sizle de yaptığımız sohbette naçizane benim de okumalarımda çok derinlikli ve detaylı konu başlıklarının çıkabileceği bir konu. Önümüzdeki Toprağın Sesi programlarında belki konunun alt başlıklarını da lütfederseniz konuşuruz. Ben çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Değerli dinleyenlerimiz, Toprağın Sesi programında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hakan Yardımcı hocamızla tek sağlık konusunu gündeme getirmeye çalıştık. Biz çok keyif aldık. Konu keyifli değildi, farkındayız, ama en azından Türkiye'nin bu konuda yaptığı çalışmalar, dünya ölçeğindeki çalışmaların bize yansıması ve en azından kendi günlük yaşamımız da Çok az şeye dikkat ederek bile bu yaklaşıma uygun yaşayabileceğimizi öğrenmek bizi mutlu etti. Bu keyfi, bu mutluluğu kulaklarınıza da yansıtabildiysek ne mutlu bizlere diyelim ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım efendim. Neşeniz bol, ürününüz bereketli, sağlığınız da yerinde olsun. Hoşça kalın.
Toprağın Sesi.